家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Mayıs 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu olacak. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı'nı konuşacağız. Bir de Orta Doğu'daki gelişmelerden bahsedeceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti İstanbul'un acısını 566 yıldır atamadılar. Başkan Erdoğan, İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi. Semalarında ezan sesleri kesilene kadar da asla bitmeyecektir dedi. Erdoğan İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlamaları ve iftar programında konuştu. Maltepe sahilinde de görkemli bir fetih şöleni düzenlendi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Batı'da veba gibi yayılan ırkçılığın megalo ideası İstanbul'dur. Hedefleri İstanbul'un fethiyle sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. 25 ilçemiz ve Binali Yıldırım'la üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Binali Yıldırım kardeşimizin etrafında kenetlenmenizi istiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hürriyet gazetesinin manşeti Türk halkı ilham ışığı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Steiner, 3.6 milyon Suriyeli'yi ağırlayan Türk halkına büyük hayranlık duyduğunu söyledi. İstanbul'da kurdukları uluslararası özel sektör ve kalkınma merkezinin önemli başarılara imza attığını belirten Steiner, İstanbul'daki merkezimizde 200'den fazla çalışanımız sadece geniş bir bölgeye değil, Avrupa ve Orta Asya ötesine de hizmet sağlıyor diye konuştu. Türkiye'nin tek başına muazzam bir yük aldığını belirten Steiner, ben ve Birleşmiş Milletler'in birçok üyesi Türk halkına büyük hayranlık duyuyoruz. Gösterdikleri dayanışma örnek bir tavır. Türk halkı olağanüstü umut ve ilham ışığı olarak ortaya çıktı, hayranlığımızı hak ediyor dedi. Bu arada bayramda gidiyorlar başlığı var. Ramazan bayramını yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 44 bini buldu. 29 bin Suriyeli Cilve Gözü'nden, 15 bin Suriyeli Kilis Öncüpınar'dan ülkelerine geçti. Suriyeliler, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirdiği Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve Elbaba gidiyor demiş Hürriyet gazetesi. Bir başka haber, bu gazeteden aktaracağımız Bora'nın ilk hedefi Kandil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yönelik yaptığı pençe harekatında Türkiye'nin milli balistik füzesi Bora ilk kez kullanıldı. Kandil tam isabetle vuruldu demiş Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti bayram hediyesi. Irak'ta DAEŞ sanığı anneleri cezaevinde olan 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi. Irak'ta anne ve babalarının terör örgütü DAEŞ'e götürdüğü Türk çocuklarından 188'i Türkiye'ye iade edildi. Milliyete konuşan aileler, şimdi bayramı bayram gibi yaşayacağız dedi. Onlardan biri de Küpeli ailesi. Cemal Küpeli 2014'te eşi Sevinç Küpeli ve çocukları M, A, Y ve F'yi alarak DAEŞ'e katıldı. Savaşta hayatını kaybeden Cemal Küpeli'nin eşi ve çocukları esir düştü. Türkiye'ye getirilen 188 çocuktan 4'ünün amcası Yasin Küpeli, bu bize bayram hediyesi oldu. Şubat'tan beri sürekli bekliyorduk. Anneleri, yeter ki çocuklarım evlerine dönsün, buradaki kötü şartlardan kurtulsun diyordu ifadelerini kullandı. Aile Bakanlığından bir yetkili, çocukların önce rehabilitasyona tabi tutulacağını, ailelerine daha sonra teslim edileceğini söyledi. Bir başka haber, Milliyet gazetesinden size aktaracağımız Erdoğan Trump'la görüştü başlığını taşıyor. S-400 için ortak çalışma grubu kurulsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmede Erdoğan'ın Rusya'dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelediğini duyurdu. Altun, iki lider Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır dedi. Girilmedik in kalmayacak bir başka haber. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen pençe harekatına ilişkin Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek dedi. Operasyonda gelinen aşamadaysa seçkin komando birlikleri Hakurk'taki hakim tepelerin tamamına yakınını ele geçirerek vadiyi kuşattı diyor Milliyet gazetesi. Star gazetesinin manşeti çifte bayramı CHP istemedi. Yeni askerlik sistemine başından beri itiraz eden CHP, komisyondan jet hızıyla geçen düzenleme genel kurula gelince ayak diredi. Meclisteki mutabakat arayışı nedeniyle yüz binlerce ailenin erken terhis umudu bayram sonrasına kaldı diyor Star gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ikinci adım Fırat'ın doğusu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine yönelik pençe harekatı, Irak-Suriye koridorunu PKK'ya lojistik desteği için kullanan Amerika Birleşik Devletleri'ne de darbe olacak. Mehmetçik, Irak'ta yeni üsler kurduktan ve terör örgütünün Suriye bağlantısı kesildikten sonra ikinci adımda Fırat'ın doğusu için düğmeye basılacak demiş Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti göçmen baronu, 5 ülke ve Interpol arıyordu demiş gazete. Akdeniz'de binlerce mültecinin ölümüne neden olan dünyanın en büyük insan kaçakçısı Tavfek İstanbul'da yakalandı, 25 adamıyla yakalandı demiş Akşam gazetesi. Türk Türkiye gazetesinin manşeti işte yeni yargı 9 maddelik paket bugün açıklanacak diyor gazete. Hakim ve savcılar ihtisasları dışında görev yapamayacak, uzlaşma mekanizmalarının uygulama alanı genişletilecek, polis ve jandarma da hukuk mezunları istihdam edilecek, hırsızlık yapan bir günde olsa cezaevinde kalacak, tutuklu ve hükümlüler yakınlarıyla görüntülü görüşebilecek. Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlığını sürdürdüğü yargı reformu strateji belgesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Türkiye'nin yargı alanındaki yeni yol haritası anlamına gelen belge 9 ana başlıktan oluşuyor ve önümüzdeki sürece ilişkin yargı alanında yaklaşık 70 hedef sıralıyor demiş gazete. Yeni Birlik gazetesinin manşeti çocuklar Türkiye'ye emanet. Irak Yüksek Yargı Konseyi ebeveynleri terör örgütü DAEŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade ettiğini duyurdu demiş gazete. Diriliş Postası'nın manşeti irade yerli ve milli, silah yerli ve milli, hedef yerli ve milli. Yerli ve milli iradesini gelecek nesillere taşımaya çalışan Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin de katkısıyla yerli ve milli hedeflere doğru adım adım ilerliyor. Bu çerçevede irademize ve hedeflerimize kasteden terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde büyük darbe vuruldu demiş Diriliş Postası. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti sonrası Kandil. Pençe harekatıyla bölgedeki terör tezgahına çomak soktuk diyor Milat Gazetesi ve 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylüyor. Türkiye bölgedeki olası yeni savaş öncesinde Pençe Harekatı'yla stratejik bir hamlede bulundu. Hakurk'un alınması, PKK'nın lojistiğini, Irak-Suriye geçişlerini ve Kandil'i bitirecek demiş gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii biz de her zaman olduğu gibi devletin zirvesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargı reformu strateji belgesini açıklayacak. Bugün saat 14'te. Güven veren adalet parolasıyla hazırlanan yargı reformu strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm Türkiye ile Türkiye kamuoyuna açıklanmış olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde 15'te de Milli Güvenlik Kurulu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik konuların ele alınacağı toplantıda S-400 savunma sistemleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilim birinci sırada olacak. Masada bunlar da olacak. S-400'lerin önümüzdeki ay teslimi planlanıyor. Yine ABD'nin yaptırımları da tehditleri de bugün konuşulacak Milli Güvenlik Kurulu'nda. Akşam saatlerinde bir iftar programı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede yargı çalışanları ile birlikte iftar yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçecek olursak MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 16'da partisinin il başkanları ile bir toplantı düzenlemesi planlanıyor. Diğer partilerin gündemleri henüz haber merkezlerine ulaşmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemi bu şekilde saatler 16 gösterdiğinde il başkanları toplantısı olacak genel merkezde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir programı var. Bugün yine saat 16'da Anadolu Masalları resim sergisi ve tanıtım toplantısına katılacak. Bugün tabii Ramazan Bayramı yaklaşıyor bilindiği üzere. Bununla ilgili de bir dizi bugün haber programları olacak. Luna Parklar olacak. Bayramda nasıl beslenileceği olacak. Yolların durumunda nelere dikkat edilmesi gerekenler olacak. Bunları da yine haber başlıkları altında toplamış olacağız. Tabii bir diğer önemli başlık yargı davaları, yargılamalar sürüyor bugün. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar bugün Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam ediyor. Onlardan biri Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin dava. 152 asker, 3 sivil, 155 sanığın yargılandığı dava bugün de karara bağlanmasını bekliyoruz. Bir diğer davada Akıncı Üssü davası. Burada da yine 475 sanık savunmaları ile yargılama sürüyor. Bir sonraki dava ise Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına da devam ediliyor. Ve son olarak son gündem maddemizde bugün de Türk Standartları Enstitüsü'nün 58. Olağan Genel Kurulu toplantısı bugün Ankara'da yapılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Nagihan Akbulut, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Muhammed Ali Pehlivan gündemi aktardı. İlk sırada yargı reformu strateji belgesi var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Önce onu konuşarak başlayalım.
Evet, dolu dolu bir güne başlıyoruz. Hı hı. Öncelikle günaydın ve merhaba diyelim. Önümüzdeki dönemde yeni bir başlık açılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yapacağı toplantı oldukça önemli. 9 maddelik yeni bir yargı paketi geliyor. Hani hep seçimi tartıştık, hep dünü tartıştık ama hep yeni bir gün oluyor. O yüzden ben bu reform paketi beni biraz heyecanlandırıyor. Önemli başlıklar da var içerisinde. Örneğin hakim ve savcıların ihtisasları dışında görev yapamayacakları var paketin içerisinde. Uzlaşma mekanizmalarının uygulama alanını genişletiyor. Daha öncesinde arabuluculuk yapılmıştı biliyorsunuz. Kurulan ara mahkemeler vardı. Bu biraz daha hareket alınıyor. Yani yargının yükü hafifletilmeye çalışılıyor. Polis ve jandarmada hukuk mezunlarının istihdam edilebileceği yine bir başka başlık. Hırsızlık yapan ve bir günde olsa cezaevinde kalacak diyor. Biraz daha uygulamaya yönelik bir şey var. Tutuklu ve hükümlüler yakınlarıyla görüntülü görüşebilecekler. Bu da heyecan verici bir şey. Yani yargı reformunun siz başlıkları okurken bu ülkede reform yapmanın ne kadar zor olduğunu düşündüm. Yani ülkede birçok sorun var. Diğer taraftan da çağın gelişmelerine göre siz kendinizi yenilemek zorunda kalıyorsunuz. İnşallah bu paket yani keyifli olur, güzel olur. Ayrıntıları meclise gelecek. Meclise gelince biliyorsunuz işin rengi değişiyor. Meclis işin içine girince komisyonlarda muhalefet de giriyor, iktidar da giriyor. Birçok siyasi parti var. Paketlerin bir takım eksiklikleri ve yanlışlıkları ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu daha üzerinde çok tartışılacaktır. Hani geçtiğimiz dönemlerde biz 5-6 tane yargı reform paketi çıkartmıştık parlamentodan. Yeni bir şey daha geliyor. Tabii bunun içerisinde nafakalar özellikle çok tartışılan güncel var. O olabilir mi? İşte yine çok tartışılıyor. Şartlı sarı verme, hani af diyoruz ama ona ilişkin bir şeyler var mı? İşte onlar için saat 14'ü bekleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı yapacağı açıklamayı. O nedenle yani bu yargı reformu en azından son dönemde yaptığımız o yargı tartışmalarını birazcık daha rahatlatacak. Yargının elini ve yükünü rahatlatacak bir soluk getirecektir. Üzerinde çalışıyorlar. Yani Abdülhamit Gül çalıştı, önceki Adalet Bakanları çalıştı. Böyle bir sinsileyle geliyor. Güven veren bir yargı sloganıyla bu paket açıklanacak. Dediğim gibi inşallah meclise gelecek. Tabii meclise gelince de tatile giriyoruz, bayrama gidiyoruz. Bir asker kasamız var elimizde, şöyle duruyor. Bakalım ne olacak.
Peki şimdi bir o var, bir de gündemde bir diğer önemli konu. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının en önemli gündem maddelerinden birinin S-400'ler olduğunu söyledi Muhammed Ali Pehlivan. Bir de tabii ki Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı da çok çok önemli. Nasıl değerlendireceksiniz bu çerçevede?
Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin bütün gündem başlıkları, neredeyse önemli gündem başlıkları geliyor Milli Güvenlik Kurulu'na. Tabii içeride başlayan bir operasyon var, Pençe Operasyonu, o devam ediyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri var. Bu da S-400'e düğümlenmiş bir durum var. Temmuz'da herhalde teslim durumu söz konusu. Cumhurbaşkanının dün Trump'la yaptığı bir görüşme var. Bir yüz yüze görüşme var. Bu da sanırım Haziran ayının sonlarında 28'inde gerçekleşecek diye biliyorum. Ruslar S-400'leri teslim edeceğiz diyor. F-35'ler durumu var. Yani bugünkü MGK'da muhtemelen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri adına bir kez daha gözden geçirecek. Yani bu konudaki yapılan görüşmeler masaya gelecek. Bir komisyon kurulsun önerisi var Cumhurbaşkanı'ndan. Özellikle Rusya'dan alınacak S-400 füzelerine ilişkin bu ortak komisyonla hareket edelim diyor. Tabii Türkiye'nin getirdiği bu öneri karşıdan nasıl, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl bir karşılık buldu? ABD'nin Türkçeliğine vergi indirimi de gündeme geldi diyor. Yine haberlerde öyle şey var. Tabii liderlerin yapacağı bu birebir görüşmede birazcık daha o netleşecek ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle S-400'ler konusundaki kararlılığının sürdüğünü biliyorum. Bu S-400 kararlılığı sürdüğü sürece de Türkiye-ABD ilişkileri bu krizden kısa vadede çıkma ihtimali görünmüyor. Nasıl bir orta yol bulunacak? Diğer taraftan parasını da ödedik biliyorsunuz. Diğer projeye de, F-35'lere de parasını ödedik. Türkiye hani yine bir zor bir süreç bekliyor. Özellikle bayramdan sonra artık bir de seçimle çok yorulduk biz. Seçim. İstanbul seçimlerini de yapacağız. Bayramdan sonra Türkiye yepyeni bir gündemle hareket edecek. Onun da bugün MGK'da o yeni gündemin altyapısı ya da stratejisi belli olacak.
Peki bir de Pençe Harekatı'na bakarsak o da çok önemli. Hakurk'un alınması söz konusu gazetelerdeki bilgilere göre Kuzey Irak'ta çok önemli bir harekat gerçekleştiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu arada iki askerimizin şehit olduğu bilgisi de
geldi. Allah rahmet eylesin askerlerimiz, gerçekten yani bayram arifesinde ailelerine de sabır diliyorum buradan. Pençe Harekatı, yani Türkiye'nin PKK ile operasyonu, yani PKK ile mücadelesi her zaman devam ediyor. Sınırlarımıza ilişkin bu operasyon oldukça önemli. Bir gece ansızın gelebiliriz diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Görünen o ki yani biz burada çok içeriğiyle çok meşgulüz, iç siyasette çok meşgulüz ama devletin kurumları görevi başında, bu da onu gösteriyor. Kullanılan yeni silahlarımız var. Bora diyor değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Bir bağlamda hem Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki gücünü, elini, hareket alanını belirliyor. Onu test etmiş oluyor. Diğer taraftan da terörle mücadele adına önemli bir adım atılıyor. Yani artık operasyonlar o kadar çok operasyon konusunda o kadar çok üst üste gelen gelişmeler var ki ben bu harekatın da amacına ulaşacağından eminim. Yine şehitlerimize de başsağlığı diliyorum.
Peki, evet, operasyonda bu şekilde ilerliyor. Bir yandan yerel seçim
da var.
Evet, askerliği de konuşalım, ondan sonra geçelim.
Böyle bir blok olsun burası.
Tabii.
Hani bedelli askerlik sanırım son günlerin en flash başlıklarından biri. Daha doğrusu bedelli askerlik demeyelim. Hep bir uzun süre bedelli konuştuk. Askerlik sistemini A'dan Z'ye değiştiren yeni sistem meclisteydi biliyorsunuz. Milli Savunma Bakanı tarafından açıklandı. Bayram müjdesi, kışlaya bayram müjdesi dendi ama bayram müjdesi gerçekleşemedi. Neden? Çünkü yaklaşık 65 madde gelmişti. Komisyonda 85 maddeye çıktı askerlik teklifi. Orada üzerinde tartışıldı. Çok az bir zaman dilimi kalmıştı. Nasıl çok az bir zaman dilimi kalmıştı? Bayram nedeniyle meclis bugün tatile giriyor. Hemen arkasından bayramdan döndükten sonra da İstanbul seçimleri var. O konuda nasıl bir hareket edilecek bilmiyoruz. Naci Bostancı her ne kadar 11 Haziran açıklaması yapsa da ben hani önümüzdeki hafta içerisinde, yani hemen bayram arifesinde bu paket gelir mi bilmiyorum. Üzerine en iyi konu tartışılması gerekiyor. Yeni sisteme ilişkin de getirilen eleştiriler vardı. Sınır birliklerinin azalacağı ifadesi, askerlik süresinin 6 aya inmesi nedeniyle terhislerle ordunun bir anda gücünün de azalabileceği iddiaları vardı. Üzerinde çok tartışılan bir 45. madde vardı. Tüm bunlar üst üste gelince 5 siyasi partinin ortak kararıyla bayram sonrasında bırakıldı ama en çok askerler üzüldü sanırım. O süre içerisinde gerçekten gelip kuliste olsaydınız milletvekilleri yarın görüşeceğiz diye tweetler atmıştı. Bir anda herkes büyük bir hayal kırıklığına uğradılar diyeyim. Tezkere biraz geç, biraz ötelendi. Yani 11 Haziran'dan sonrası için de ben kişisel görüşüm mevcut olan askerlik teklifinin tekrar komisyona çekilip üzerinde çalışılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çok hızlı bir şekilde geçti komisyondan. 3 saat içinde geçti. Hani o hızla geçince biz de herhalde genel kuruldan bir günde geçer diye düşünmüştük ama beklediğimiz gibi olmadı. Üzerinde tartışılması gerekiyor. Onu ortaya koydu meclis en azından. Onu net bir şekilde gördük. Diğer taraftan da hemen 11 Haziran'da yargı paketiyle, bugün açıklayacak Sayın Cumhurbaşkanı, evet, yargı paketiyle askerlik paketinin 11 Haziran sonrasında meclisin gündemine gelmesini, hı-hı, bekliyoruz. Ama hani diğer taraftan da seçim var. Meclis bir 15 günlük ara vermeyi planlıyordu. Eğer bir uzlaşma olursa hemen gelir. Eğer bir uzlaşma olmazsa belki de Haziran sonrasına, 23 Haziran sonrasına kalabilir.
Seçim sonrasına kalabilir.
Askerlik paketi. Çünkü, hı-hı, üzerinde çünkü çok önemli bir süreç içerisinden geçiyoruz. Aynı anda işte operasyon başlıyor. Terörle mücadele, ordunun elinin güçlü olması gerekiyor. Diğer taraftan da bu yasanın gelmesi hani ciddi bağlamda da hem AK Parti içinde hem tüm siyasi partilerde milletvekilleri tarafından yasanın biraz daha görüşülmesi gerektiği kanaati öne çıktı.
Yani bütün partilerin ortak görüşümü bu. Tekrar görüşülmesi.
Ortak görüşü. Üzerinde çünkü askerlik sistemi 1927'den bu yana ilk kez değişiyor. Hı. Dolayısıyla da biraz üzerinde tartışılması gerekti. Bir de konum itibariyle, coğrafya itibariyle, bulunduğunuz bölge itibariyle, sorunlarınız itibariyle baktığınız zaman bunun bir kez daha gözden geçirmesi gerektiği kanaati meclis tarafından benimsendi ve o nedenle görüşmesi ertelendi bu teklifin.
Evet, o zaman bayram sonrası daha da büyük ihtimalle 23 Haziran sonrası ayrıntılı bir
öyle
şekilde konumuz
duruyor.
Olacak.
Öyle gibi duruyor. Resmi bir tarih 11 Haziran Naci Bostancı tarafından ilan edildi ama dediğim gibi diğer taraftan şunu söyleyenler de var. Kışlaya hani af çıkacak nasıl cezaevlerinde bu biraz çok dalgalandıysa kışlada da bir erken tehis oldu ve umutlanıldığı için bunun karşısında durulabilir miydi konuşuluyor. Ama işin uzmanları teklifin sağlam bir şekilde gözden geçirmesi gerektiği kanaatini dile getiriyorlar.
Peki bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. O zaman biraz da 23 Haziran yerel seçim gündemine değinelim.
Aslında evet, seçim gündemi bizi çok yordu. Biz 31 Mart'ta yaptık seçimi. Bitiriyoruz dedik. İstanbul seçimi tekrar bir, yani ben YSK'nın verdiği karara saygı duyuyorum ama yani açıkçası kişisel görüşüm keşke YSK'nın kararını seçimlerin, oyların yeniden sayılması yönünde vermesi daha doğru olurdu kanaatini taşıyorum. Çünkü her işe bir daha başlayacağız. Sil baştan başlayacağız. Bayram sonrası bütün siyasi partiler, şu anda mecliste 110 tane milletvekili, İstanbul milletvekili, 110 galiba ya da 109 olabilir, tam emin değilim. Yani 100'e yakın milletvekili hepsi orada.
Yoklar mecliste.
Yoklama çıkmadı. Pazartesi günü kapattık, yani yoklama çıkmıyor. Herkes için önemli. Yani hem muhalif için hem iktidar için İstanbul çok önemli bir seçim. Ramazan bitecek, bayram, insanlar bayram tatiline gidecek. Bayram tatili sonrasında 2 haftalık bir süre kalıyor. 2 hafta içerisinde de seçmeni ikna edeceksiniz. Ne değişti? Seçmen aynı, sandık aynı, adaylar aynı. Yani bu bunun bir iki turlusu gibi oldu yani. Tekrar bir daha sandık başına gidilecek. O yüzden de artık şu seçim meselesinin bir kapanması lazım. Önemli sorunlarımız var. İşte S-400 var, bugün MGK var. Konuşuyoruz. Yaz nasıl bir şey gelecek bilmiyoruz. Artık şu seçim meselesinin bir an önce kapanması gerekiyor. Ama 23 Haziran sonrası sonuç nasıl çıkar? Yine YSK önüne gideriz. Yani düşünüyorum da. Keşke oyları saysa kapatsaydı bu işi YSK. NHP'de de bugün hazırlıklar var. Saat 16'da Devlet Bahçeli başkanlarıyla bir araya geliyor. Bayram sonrası Devlet Bey de gidecek. CHP'de aynı durum söz konusu. Dün Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilcisiyle görüşmüş. Geçenlerde Sayın Berger parlamentoya da geldi. Onunla biz de konuştuk. Yani ona da İstanbul seçimlerini sorduk. Yorum yapmadı, çok iyi bir siyasetçi. Çok iyi bürokrat. Ama o şey diye görmüştü. Türk insanının seçimi tartışmadaki heyecanını bize anlattı. Dedi ki hani seçim yenileniyor. O yenilenme kararı çıktığı günden itibaren yeni seçim konuşulmaya başladı dedi. Hani değişik bir bakış açısıydı. O da biraz
bu seçim. Bitsin bu seçim diyoruz ama Türk halkı seviyor evet, o zaman seçimi.
Evet onu söyledi aynen.
Öyle mi gözlemlemiş?
Çok büyük heyecanla konuşmaya devam ediyor dedi. Dün o Sayın Kemal Bey'le görüşmüş. 2 Haziran hemen önümüzde 2 Haziran var. Biliyorsunuz yenilenecek işte Keskin var. Denizli Honaz var herhalde bir de Artvin'de. Hı hı. Orada seçimler yenilenecek. Orada bir hani kamuoyu referandum gibi olabilir. Hani ne kadar değişecek, el değiştirecek mi, sonuç değişecek mi? Yani en sağlam referandum diyebileceğimiz küçük çaplı.
Ama ölçü mü? Yani farklı değil. Yerler çünkü.
Yani İstanbul için değil ama hani en azından bir seçim kanaati açısından. Hani vatandaş seçmen ne yapıyor?
Fikrini değiştiriyor mu bu sürede? Değiştirmiyor mu?
Görme açısından 2 Haziran önemli olacak. Bayram tatili. Herkes tatile gidecek. Şimdiden hem bayramı kutlayalım hem tatil ama hani trafik canavarına karşı da
evet. Herkes yollara çıkacak çünkü çok çok önemli.
Ya gerçekten önemli yani hani bayram sevincinin hani üzüntüyle noktalanmaması evet. lazım. Ona da dikkat etmek gerekecek diyorum.
Evet seçim gündemi sanıyorum bu birazcık partilerin bayram sonrası neler
bayram
yapacağını
bayram sonrası biraz
konuşalım.
Daha yoğunlaşacak. Niye bayram sonrası yoğunlaşacak? Şimdi Ramazan olması nedeniyle biraz işler de ağır gidiyor yani. İftar sahur arası biraz gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı miting yapmayacak bu dönem içerisinde. Birebir görüşmeleri gerçekleştiriyor. AK Parti'nin buradaki tezi sandık başına gitmeyen ve bir şekilde hani AK Parti ile gönül kırgınlığı yaşayan seçmenini ikna etmek noktasında. Onlar ikna etmeye çalışacak. CHP ya da İmamoğlu cephesinden İmamoğlu diyorum bakın ittifakı bile bırakmış. İmamoğlu cephesinden baktığımızda da onlar biraz bu süreçte yani ikinci roundda biraz daha dağınıklar. Mağduriyete oynamak istediler ama biraz daha dağınık gibi duruyorlar. Yani o başlangıçtaki motivasyonu görmüyorum. Nasıl olacak? Onu da göreceğiz. Belki onlar da birkaç gün içerisinde farklı bir şey ortaya koyabilirler. Orada da öyle bir hareketlenme olacak. Marjinal partiler ne yapar ne eder? Onlar da artık saflarını belirledi. Bir bayramı göreceğiz. Bayram sonrası hadi bismillah deyip başlayacağız ama dediğim gibi sürede çok az. Hani iki hafta içerisinde seçmen kanaatini nasıl değiştirecek? Değiştirir mi? Değiştirmez mi? Hani 7 Haziran 1 Kasım süreci yaşanır mı? Onu göreceğiz. Ekonomik gelişmeler de biliyorsunuz devam ediyor. Hep herkesin gözü dolarda. Dolar yükseliyor mu? Dolar yükseliyor mu diye bakıyorlar. Ama ben dediğim gibi bayram sonrası Türkiye'yi bambaşka bir gündemle yola devam edeceği kanaatini taşıyorum. Seçim yani nasıl olur? İstanbul yoğunluğuyla gidecek ama artık seçimi de bir an önce bitirip sonuç neyse tamam deyip Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Onlara yoğunlaşması gerektiği kanaatini taşıyor.
Peki şimdi siz meclis tatile girecek dediniz ama bir de bir torba yasa teklifi.
Torba bugün çıkıyor.
Bugün
bitiyor.
Çıkıyor.
Evet. Dün iftarda dün meclis başkanımızın da bize bir iftarı vardı. Torba bugün bitiyor. Önemli maddeler var içerisinde. İstanbul'daki bu köprü geçişlerinde yaşanan biliyorsunuz ceza durumlar vardı. 275 bin aracın cezalı durumdaki cezası affediliyor. Bunun için de yasa yürürlüğe girdikten sonra 2 ay içerisinde vatandaşların başvurması gerekiyor. 310 milyon yani şimdi yeni rakamlarla büyük rakamları ben biraz karıştırıyorum. Bir af süreci var. Pakette başka önemli düzenlemeler de söz konusu. İstanbul'da bir Galata, İstanbul Galata Üniversitesi kuruluyor. Yine kaçak tütün saranlara ilişkin bir cezai uygulama var. Onun yürürlüğe girme tarihini bir yılda kaçak tütün deyince yanlış anlaşılmasın. Bunlar sarılıp bunları satanlarla ilgili bir durum söz konusu. Onun cezai uygulaması arttırılmıştı da süreyi bir yıl daha ötelediler. Yani uygulama süresini bir yıl daha öteliyorlar. Madenlere ilişkin bir düzenleme var onun içerisinde. 22 maddeli küçük bir paket ama işte o küçücük paketler mecliste bazen kabusa dönüşebiliyor. Çıkmıyor çünkü meclisten ne çıkarsa hani onun kesinlikle altını çizelim. İttifakla çıkıyor yani. Evet. Muhalefet de razı oluyor. İktidar da o sonuca kabul ediyor. İttifakla çıkıyor. Sayısı da çok. Yani askerlik meselesinde de yani AK Parti ve MHP'nin sayısı yasanın 301'i geçtiği için çıkarma yetkisine sahipti ama dediğim gibi hem AK Parti milletvekillerinin hem MHP'li milletvekillerinin hem de tüm milletvekillerinin yasaya ilişkin eleştirileri olduğu için bekledi. Hani sadece şey değildi o yani nedir onun adı? İşte hadi sistemin A'dan Z'ye değişmesi nedeniyle tüm siyasi partiler üzerinde oturup çalışmak istedi. O nedenle bayram sonrasında bırakıldı. O nedenle diyorum yani bayram sonrasını da aşabilir. Herkesin bir oturup sağlam çalışması gerekiyor. Bugün işte o torba teklifi çıkaracağız. Arkasından iki tane önemli uluslararası anlaşma var. O anlaşmalarla birlikte meclis bayram tatiline girecek. İlk kanaat bayramdan sonrası 15 günlük süre içerisinde de teklifi noktalamak yönündeydi ama daha doğrusu çalışmaları seçim için ara vermek yönündeydi. Dün 11 Haziran tarihi ifade edildi. O yüzden bir 11 Haziran'ı göreceğiz. Ama hani görünen o ki hani seçim öncelikli olduğu için bu iş biraz daha beklemekten var gibi duruyor.
Peki bir de İstanbul'un fethinin 566. Evet yıl dönümüydü dün. İstanbul'da kutlamalar vardı.
İstanbul'u biz 23 Haziran'da bir daha fethedeceğiz. Ben size onu söyleyeyim. İstanbul Türkiye'nin göz bebeği. Tabii tarihi bir şehir. Gerçekten uluslararası. Ki geçtiğimiz hafta ben Kudüs'teydim. Orada da insanlar bir İstanbul diyor, bir Erdoğan diyor.
Öyle mi?
İstanbul başka bir şehir. Hı hı. Tabii Türklerin eline geçmesi de çok büyük önem. Tarih açısından da bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı bir süreç. Hı hı. Cumhurbaşkanı da çok önem veriyor. Dün de hani konuşmasından onu görüyoruz. Aynı zamanda hem seçim mesajlarını verdi. Binali Bey'in arkasında duralım. 25 ilçemizle beraber götürelim dedi. Hem de İstanbul'un fethinin önemini. O toplantıda Görkemli de bir toplantı oldu. O gözler önüne serdi.
Evet, evet. Önemli vurgulamalar da yaptı mecliste, Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Meclis konuştuk ama bir cümle daha söyleyeyim meclisten. Bir sürü komisyonumuz var. Süremiz vardır inşallah.
Bir iki üç dakikamız var.
Bir sürü
var.
Komisyonumuz var. İşte hayvan haklarına ilişkin bir komisyon çalışıyor. Her gün çalışıyoruz çok yoğun bir şekilde. Uzmanlar geliyor, uzmanları dinliyoruz. Diğer taraftan işte Down sendromlular, bitki aroma çeşitliliği. Bu komisyonlar çok çalışmaya başladı. Güzel bir şey. Niye? Çünkü toplumsal konular üzerinde hani biz artık meclisten hep yasa yapar. Yani yeni sistem bize bunu getirdi. Biraz daha toplumsal sorunlar üzerine araştırmalar yapıp onları ortaya koyan bir parlamento olmaya başladı. Değişiyoruz. Yeni sistemle birlikte biz de değişiyoruz. Bakalım bu değişimle hani kervan yolda düzüyor.
Peki bu konuşmaların, bu araştırmaların sonunda
bunlar
ne çıkıyor?
Bunlar sonucunda örneğin hayvan haklarına ilişkin yapılacak olan yasaya altyapı oluşturacak. Uzmanlar geliyor, konuşuyor. Eğer bir yasal düzenleme ihtiyacı varsa ona ilişkin adım atılıyor. Onlar yön veriyor. Bunlar tabii bizim çok hani çok fazla hani biz hep siyasetle uğraşırdık. İlk kez yeni sistemin getirisiyle birlikte artık toplumsal olayların biraz daha, ilk kez demeyeyim, her türlü olay meclise gelirdi ama daha bir siyasi tartışma üzerinden yürürdü. Şimdi biraz daha toplumsal olarak tartışmaların ufak ufak sisteme girdiğini görüyoruz. Bu da bir izlenim olarak size aktarayım. Yani.
Peki bakalım hayvan hakları yasası da çok merakla beklenilen bir yasa. Bakalım sonuçları ne olacak, hep birlikte göreceğiz.
Yani önemli. Önümüzde 16'sında da sınav var herhalde değil mi? Üniversite bir sınavı var.
Evet.
Yani işte bayramı yapacağız. Hemen arkasından sınava
gireceğiz. Liselere giriş sınavı var.
Sınavlar
üniversite
bitecek.
Giriş sınavları var.
Evet, Haziran öyle bir sınav ayı. Sınavlar bitecek. Ondan sonra seçim sınavı olacak. O da bitecek. Temmuz'a geleceğiz. Ama meclisi gene kapatmıyoruz. 15 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. Böyle bir artık böyle part part hani part time'larla çalışıyoruz. Bir takım olaylar için milletvekillerinin çalışması gerekiyor. Ara veriyoruz. Biz de alışmaya çalışıyoruz. Böyle bir yenilik durumu söz konusu. Şimdi 15 Temmuz'a kadar muhtemelen tekrar çalışacağız. İşte o dönemde bu yargı paketi, askerlik paketi onlar gelecek. Onlar tartışılacak. Türkiye'de sorunlar hiç bitmiyor.
Gerçekten öyle. Hareketli bir gündemi var ülkemizin. Evet, bugünkü gündemi ise sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Spor'da yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner bizlerle birlikte. Özgür Şahiner, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sporun gündemine yine futbolla başlayalım. Bugün milli maç var Yunanistan'la. Milli futbol takımımız karşılaşıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii özel bir karşılaşma ama... Bundan sonraki süreç için önemli bir karşılaşma. Çünkü milli takımımız 8 Haziran ve 11 Haziran'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerindeki maçlarına çıkacak. Bundan önce oynadığı iki maçta kazanmıştı milli takım. Arnavutlu deplasmanda yenmişti. Moldova'yı kendi sahamızda yenmiştik. Ve şu anda grupta 6 puanla iddialı takımlardan bir tanesiyiz. Fransa ve İzlanda ile birlikte. Tabii bu iki önemli maç öncesinde yapacağımız hazırlık maçı bizim milli takım oyuncularımızın lig sonrasında ne kadar hazır olduklarını görmemiz açısından son derece önemli. Çünkü gerçekten iki kritik maça çıkacağız 8 ve 11 Haziran tarihlerinde. Ve oyuncularımızın önce Yunanistan'la oynayacağız özel maçta. 3 gün sonra da Alanya'da bir hazırlık maçı daha var Özbekistan'la. Bu iki maçta oyuncularımızın neler verebileceğini, sezon bitimindeki durumlarını gerek kondisyon olarak, gerek teknik olarak, gerek motivasyon olarak, gerek kafa yapısı olarak ne durumda olduklarını görmemiz açısından son derece önemli iki tane özel maç oynayacağız. Ama bizim için daha önemlisi sonraki oynayacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri. Az önce de söyledim, Şenol Güneş'le başladık biz bu serüvene. Daha öncesinde Mircea Lucescu vardı ama... Onunla yol alamayacağımızı gördükten sonra bir değişikliğe gitti Futbol Federasyonu yönetimi. Şenol Güneş geldi. Aynı zamanda Beşiktaş'ı da çalıştırırken milli takımla maçlara çıktı. O dönemde de bir takım tabii tartışmalar falan yaşanmıştı ama Şenol Güneş'li milli takım ilk iki maçını kazandı ve 6 puan aldı. Şimdi artık önümüzde çok önemli iki maç var. Çünkü rakiplerimizden bir tanesi Fransa, bir tanesi İzlanda. Biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. Bu yolda önemli maçlar oynayacağız. Ve 8 Haziran'da Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Çünkü Fransa 2018 Dünya Futbol Şampiyonası bir takım, kulüp, ülke. Onunla oynadığımız maçın önemi ayrıca çok fazla. Neden? Bizim bu grupta ilk iki takım direkt finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2018 Dünya Şampiyonu Fransa grubun mutlak favorisi pozisyonunda. Çok güçlü bir ülke. Futbola önemli yatırımları yapan, önemli yıldızlar yetiştiren, Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünde oyuncular oynayan bir ülke milli takımından bahsediyoruz. Diğer rakip de İzlanda. Biz Fransa'yı mutlak favori gördüğümüz için ikinci rakibimiz İzlanda'ymış gibi duruyor. Yani biz ikinci olabilmek için İzlanda ile büyük bir çekişme yaşayacağımız bir grupta gibiyiz. Elbette futbol bu, biz Fransa'nın önüne de geçebiliriz. Ama Fransa'nın kadrosunu, son dünya şampiyonu, Avrupa'da, dünyada elde ettiği başarılara baktığımız zaman, kadro kalitesine baktığımız zaman Fransa ile yarışmamız açıkçası biraz zor gibi duruyor. Ama ilk iki takım çıkacağı için ikincinin de büyük şansı var ve biz İzlanda ile bu anlamda önemli maçlar oynayacağız ki İzlanda ile son dönemde gerek Dünya Kupası elemelerinde gerek Avrupa Şampiyonası elemelerinde sık sık karşı karşıya geliyoruz. Şansımızın da açıkçası çok fazla tutmadığı bir ülke. Özellikle deplasmandaki maçlarda çok zorlanıyoruz. İçeride bir kez kazandık son dakika golüyle ama kaybettiğimiz maç da var. O açıdan önce Konya'da 8 Haziran'da Fransa ile oynayacağız. Ardından 11 Haziran'da deplasmana gideceğiz, yine İzlanda ile oynayacağız. Şu anda 6 puandayız ve bunu en azından 10 puana çıkarmamız gerekiyor. Hani şöyle bir hesap yaparsak, içeride Fransa beraberliği, dışarıda İzlanda galibiyeti iyi bir sonuç olur mu? Bence çok iyi bir sonuç olur. İki maçla berabere biterse çok fazla bir kayıp yaşamayız. Çünkü İzlanda ile deplasmanda oynamış olacağımızdan, içerideki maçı kazandığımızda ikili bir averaj olsa bile öne geçmiş olacağız o rakipten. O açıdan kritik maçlara çıkacağız. Umuyorum ki biten sezon olduğu için futbolcularımız gerek fizik kondisyon, gerek moral motivasyon açısından, gerekse milli takıma kendilerini çok iyi hazırlama açısından iyi bir süreç geçirirler bu kısa süreçte. Sonrasında da bu iki kritik maçta hedeflediğimiz puanları alırız. Çünkü iyi bir başlangıç yaptık. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Ve bu gruptaki en önemli iki takımla karşı karşıya geleceğiz. Zaten teknik direktörümüz Şenol Güneş de yaptığı basın toplantısında hani puan olarak 6 puan çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ki 6 puan kazanırsak zaten yolun %60'ını 70'ini tamamlamış oluruz. Ama kolay mı? Bence çok zor. Çünkü Fransa, az önce anlattım, çok güçlü bir takım. İzlanda'ya karşı şansımız tutmuyor, özellikle deplasmanda. 4 puan bence çok iyi. Ama 2 puan da iyi. Şöyle ki 2 beraberlik. Umuyorum ki biz en azından iki takıma da yenilmeyiz milli takım açısından. Oyuncularımızın form durumu iyi. Herhangi bir sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum. Milli takım olarak da iyi başladığımız turnuvayı bu moral motivasyonla iyi götüreceğimiz düşüncesindeyim. Umuyorum ki hem Konya'da hem Antalya'da, pardon, deplasmanda güzel sonuçlar alır milli takımımız. Bizim beklentimiz, çünkü uzun zamandır milli takım olarak bu tür organizasyonlarda, gerek Dünya Kupası'da gerek Avrupa Şampiyonası, ara vermişliğimiz var. Gidemedik finallere. Umuyorum ki bunu bu kez gerçekleştiririz. İyi bir başlangıç yaptık. Bunu devam ettiririz. Şenol Güneş hocamızla birlikte yeni bir jenerasyon, yeni bir takım, yeni bir oluşum ve bu oluşumun temelleri atıldıktan sonra artık bir 10 yıl için milli takımın, evet, o hedefler üzerinde yürüyeceği, o temeller üzerinde yürüyeceği konuşuluyor. Umuyorum ki Yunanistan ve Özbekistan özel maçları bizim sonrakindeki ciddi sınavlarımız için bize moral getirecek sonuçlarla kapanır ve biz de o iki maçtan istediğimiz sonuçları alır, yolumuza emin adımlarla devam ederiz.
Başarılar diliyoruz Amili futbol takımımıza. Şimdi yavaş yavaş tabii futbol sezonunun da sonuna geliyoruz. Önümüzdeki sezon için hazırlıklar yapıyor takımlar. Evet. Mesela Beşiktaş, Şenol Güneş'in milli takıma geçmesiyle birlikte bir teknik direktör arayışı içerisindeydi. Abdullah Avcı ile anlaşıldığı bilgisi var gazetelerde. Tabii taşlar da yerinden oynuyor böylelikle, evet, birçok takım için. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Şenol Güneş Beşiktaş'ı çalışırken aynı zamanda milli takımın başına geçtikten sonra tabii doğal olarak Beşiktaş camiasında bir sonraki sezon, gelecek sezonla ilgili çalışmalar da başlamıştı. Birçok isim gündeme gelmişti. İşte Mircea Lucescu'nun yeniden Beşiktaş'a döneceği, Şenol Güneş'in yardımcısı Guti'nin takımın başına geçeceği, Alanya Spor'da başarılı bir çıkış yapan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta anlaşabileceği, geçmiş dönemde Feda sezonunda takımı çalıştıran Samet Aybaba'nın bir kez daha Beşiktaş'ta görev alabileceği falan konuşuluyordu. Ama Abdullah Avcı da sık sık gündeme getiriliyordu isim olarak. Ve Beşiktaş yönetiminin son günlerdeki yoğun trafiğinden, temas trafiğinden sonra Abdullah Avcı ile ilgili olarak artık anlaşma aşamasına geldiği, bugün de zaten açıklanacağı söyleniyor, hı-hı, herhalde onunla ilgili bir çalışma, hı-hı, da var. Tabii Abdullah Avcı Medipol Başakşehir'de uzun zamandır yaptığı başarılı işlerle hepimizin takdirini kazandı. Bir dönem milli takımın da başındaydı. Oynattığı oyun, sistem, işte oyunculara yaklaşımı, maçlardan sonraki değerlendirmeleri, daha pozitif olması ve Türk futboluna katkıları gerçekten yadsınamaz ve bir büyük takımı da çalıştırırsa daha başarılı olabileceği şeklinde bir görüş de hakim. Çünkü Medipol Başakşehir son yıllarda büyük çıkış yapan bir takım. Son 3 sezonda hep şampiyonluğa oynadı ve şampiyonluk yarışında önde gitmesine rağmen hep son haftalarda kaybetti. Bu da biraz camia olarak taraftar sayısının azlığı, bu şampiyonluk baskısını kaldıramayışı, teknik anlamda herhangi bir sıkıntı yok ama taraftar azlığı, camia olarak o gücü hissedememesi, arkasında o rüzgarı alamaması bu şampiyonlukların kaçtığı şeklinde yorumlandı. Beşiktaş da onu, o gücü bulacağı için Abdullah Avcı'nın ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Ama Beşiktaş'la ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Geçmiş dönemde Beşiktaş, Medipol, Başakşehir maçlarında siyah beyazlı taraftarlarla Abdullah Avcı arasında yaşanan sıkıntılar vardı. Çok sık tartışmalar falan oldu. Özellikle Beşiktaş taraftarları Abdullah Avcı yönünde, aleyhinde tezahüratlarda bulunuyorlardı. Ve bu konu gündeme geldikten sonra da sosyal medya paylaşımları üzerinden taraftarın çok tepki gösterdiği ortada. Gerçi Beşiktaş taraftarı Burak transferi için de sezonun ortasında büyük tepki göstermişti. Ama sonrasında Burak golleri attıkça o tepki yavaş yavaş yerini desteğe bıraktı. Şimdi de Abdullah Avcı konusunda başlangıçta bir tepki var. Taraftar geçmiş sezonlarda yaşanan olayları hatırlatıyor ki ben Abdullah Avcı'nın bu konuda herhangi bir şey yaptığını da hatırlamıyorum. Daha çok taraftar üzerinden gidiyordu bu tür tartışmalar. Ama sonuçta bunun kararını verecek olan yönetimdir. Beşiktaş yönetimi eğer Abdullah Avcı'yla anlaşma konusunu resmi olarak imzaya dökerse bundan sonraki süreçte Beşiktaş taraftarının destek olması gerekir diye düşünüyorum ben. Elbette bazı sorunlar yaşanacaktır özellikle ilk dönemde. Ama zamanla ben eğer resmi anlamda bu sözleşme gerçekleşirse bu sorunun da aşılacağını düşünüyorum. Ve Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir'de yaptıklarını devam ettirip üstüne biraz daha iyi şeyler yaparak Beşiktaş şampiyonluk yarışında her zaman olduğu gibi çok iddialı konumda tutacağını düşünüyorum. Çünkü belli bir oyun sistemi var. Bu oyun sistemi içinde yaptığı transferler var ve o oyuncularla diyalog gerçekten çok iyi olan teknik adamlardan bir tanesi. Arkasına da büyük bir taraftar grubu desteğini aldıktan sonra bu yarış içinde çok daha iddialı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii sonuçta karşısındaki rakipler de bu dönemde kadrolarını güçlendirme konusunda adımlar atıyorlar. Gerek Galatasaray olsun, gerek sezonu son derece büyük bir hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe olsun. Son dönemde çıkış yapıp gelecek sezonla ilgili transfer konusunda önemli çalışmalar yaptığını düşündüğüm Trabzonspor olsun. Ama bir Türk teknik direktörün büyük takımın başında olması bence önemli. Çünkü biz geçmiş dönemde daha çok yabancı teknik adamlarla çalışıyordu takımlarımız, özellikle büyük takımlarımız. Ama son 10-15 yıla baktığımızda daha çok yerli teknik adamların büyük takımların başında olduğunu görüyoruz. Ve şampiyonlukları da hep büyük takımların yerli teknik direktörlerle yaşadıklarını görüyoruz. İşte Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Galatasaray'da Fatih Terim, Bursa Spor'da Ertuğrul Sağlam. O yüzden teknik adamlarımıza güvenme konusunda da artık çok iyi noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Umarım ki hem Beşiktaş açısından hem Abdullah Avcı açısından hayırlı olur. Ama az önce söylemeye çalıştığım o taraftarla Abdullah Avcı arasındaki sorunu, sıkıntıyı Beşiktaş yönetimi nasıl aşacak? Taraftar bu tepkisini devam ettirecek mi? Bunları zaman içinde göreceğiz.
Şimdi bir de tabii Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la çalışmasının resmileşmesi, asıl açıklamanın yapmasıyla tabii o da daha çok resmiyet kazanacak. Ama Başakşehir için de Okan Buruk adını, evet, okudum ben. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Çaykur Rizespor'da çok önemli bir çıkış yaptı. Takımı ikinci yarıda, ki sezonun ilk yarısı bitiminde Çaykur Rizespor küme düşme potasındaydı. Ya sonuncuydu ya sondan ikinciydi. İkinci yarıda Okan Buruk'la birlikte müthiş bir çıkış yaptı. Yeni transferler, yeni bir takım oluşturuldu. Ve Okan Buruk oynattığı futbolla Çaykur Rizespor'da gerçekten çok başarılı oldu. Şimdi o başarısını eğer Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı ayrılır Beşiktaş'a geçirse, Çaykur Rize'den ayrılan Okan Buruk da İstanbul Başakşehir'e geçecek. Bence Çaykur Rize'deki başarısını orada tekrarlayacak bir teknik direktör. Geçmişte de Akhisar'da çok başarılı olmuştu. Neden Akhisar'dan ayrıldığını da açıkçası kimse anlamamıştı. Ama Çaykur Rizespor'da başarısını tekrarlayınca gerçekten teknik adamlık konusunda çok büyük aşama kaydettiğini gösterdi. Ben aynı başarıyı Medipol Başakşehir'e de göstereceğini umuyorum. İsterseniz basketbolla kapatalım. Peki. Çünkü süremiz de azaldı gördüğüm kadarıyla. Tüm branşlarda sezonlar sona erdi. Bir tek basketbolda devam, hı-hı, ediyor. Basketbolda da çeyrek final maçları oynandı. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray ve Tofaş rakiplerini eleyerek yarı finale kaldılar. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Euroleague'de mücadele eden iki takımımız. İlk kez iki takım Euroleague'de mücadele etti. Biz oradan bir şampiyon çıkmasını bekliyorduk açıkçası. Ama olmadı. Şimdi o mücadele kendi ligimize döndü. Galatasaray, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Tofaş yarı final maçları oynanacak. Tabii geride kalan normal sezon maçlarına baktığımızda hem Fenerbahçe Beko hem Anadolu Efes'in rakiplerine oranla daha güçlü, kadroları da çok güçlü. Oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlar da bunu gösteriyor zaten. Yarı final maçlarına avantajlı başlayacakları ortada. Ama sonuçta hiçbir maçta oynanmadan kazanılmıyor. İşte Fenerbahçe Telekom maçının serisini hatırlıyoruz. Fenerbahçe ikinci maçı kaybetti. İlk maçta da çok büyük bir farkla gerideydi. Son anda maçı toparladı. Ama ben yarı finalde güçlü, güzel maçtan olacağını ama sonuçta biz Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finalini yine görecek gibi duruyoruz. Umuyorum ki güzel maçlar olur, çekişmeli maçlar olur, tartışmanın olmadığı maçlar olur. Özellikle Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko maçları son dönemde bu açıdan biraz sıkıntılı geçiyor. Bunların hiçbirinin olmadığı, güzel mücadelelerin ve sonuçların olduğu maçları izleriz.
Peki, biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz. Sizin de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olunuz. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu ve Karabük çevreleri, Sinop'un iç kesimleriyle Çorum ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara az bulutlu 32, İstanbul az bulutlu ve açık 27, İzmir az bulutlu 32, Erzurum az bulutlu ve açık 26, Amsterdam sağanak yağışlı 18, Atina az bulutlu 29, Bağdat sıcak 41, Berlin çok bulutlu 21, Paris parçalı bulutlu 21, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Saraybosna parçalı bulutlu 22, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Londra parçalı bulutlu 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa az bulutlu 38, Madrid az bulutlu 31, Mekke sıcak 44, New York az bulutlu 29 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Arzu Türkdoğan, bildiğiniz gibi en önemli gündem maddemiz şu an Pençe Harekatı. Pençe Harekatı 27 Mayıs akşamı itibariyle başladı ve şu ana kadar en az 15 örgüt teröristi etkisiz hale getirildi ve bölgede operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Bildiğiniz gibi PKK terör örgütü için hem İran'a hem de Türkiye'ye rahat geçiş yapılabilecek, terör örgütünün de özellikle yaz ayları da eğitim alanı olarak kullandığı, sözde üst düzey PKK yöneticilerinin de yoğun olarak faaliyet gösterdikleri bir yer, bir bölge, hukuk bölgesi. PKK ağırlıklı olarak eğitim faaliyetlerini burada yürütüyor. Bölgedeki sığınak ve mağaraların çokluğu ve arazi yapısı nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Diğer taraftan Hakurt bölgesi temizlenirse Kandil'e giriş daha kolay olacak. 5 ana kampları var. Hakkari'nin güneyinde terör örgütünün Şemdinli'nin hemen yanı başında, yani Kandil, Hakurt, Masyan, Avaşin ve Zap kampları. Uluslararası siyasetin uygulandığı yer olarak adı geçiyor Kandil'in, her ne kadar yani örgütün stratejik üssü olarak kabul ediliyor. Örgütün taktik üssü olarak da Hakurt ismi geçiyor. Bu yüzden önemli. Hakurt'tan yola çıkan teröristler sırasıyla Basyan, Abaşin ve Zap'a kadar gidebiliyor. Merkez konumunda. Oralardan yine Hakurk'a rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Hakurk, Abaşin, Basyan ve Zap kamplarının Şırnak, Hakkari sınır hattında ve hepsi İran sınırına doğru kademeli olarak dizilmiş olması onlar için de örgüt içinde oldukça önemli. Çünkü PKK terör örgütü bu stratejik üçgende kendisine öyle bir yer bulmuş ki hem kaçak giriş ve çıkış patikalarını kontrol edebiliyor, hem kolay lojistik destek sağlayabiliyor, hem ülkenin sınır boylarında varlığını gösterebiliyor, hem de yapılan herhangi bir operasyondan kolaylıkla kaçabiliyor. Arzu Türkdoğan, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl bir operasyon başlatılmıştı bölgede. Sınır hattında yaklaşık her dağlarına kadar bütün sınır şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten kontrolünde. Burada birçok karakol da yapılmıştı. Diğer taraftan operasyonun iç bölgelerde devam etmesi gerekiyordu. Bu operasyon işte bu nedenle önemli. İç bölgelerdeki terör örgütü varlıklarının, unsurlarının tamamıyla yok edilmesine yönelik bir çalışma bu. Şu ana kadar Revanduz'un güney kısımlarına kadar kontrol sağlandı. PKK'lı teröristler sıcak çatışmaya girmemeye özen gösteriyor. Operasyonun ilk başından itibaren birçoğu zaten Kandil bölgesine doğru kaçtı. Diğer taraftan bazı küçük gruplar bölgedeki yerleşim alanlarına dağıldı. Hatta iddialara göre sivilleri canlı kalkan olarak kullanacaklar. Kandil'i Hakurk, Avaşin ve Zap bölgesine bağlayan geçiş noktası olan Lerkan bölgesi ikinci hedef bölge. Buranın da kontrol altına alınmasıyla birlikte Kandil ve Hakurk birbirinden tamamıyla ayrılmış olacaklar. Bu yüzden bu operasyonun ilk ayağı önemli. Diğer taraftan Sidekan bölgesine yakın bir bölgedeyiz şu an. Soran ve Çoman'ın kesiştiği bir bölge ve Sidekan bölgesinde Hel Dağları eteğine kadar İran sınırı dediğimiz gibi zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde. PKK bu bölgede Kandil yolunun kapatılması durumunda tamamıyla kuşatılmış olacak. Operasyon başlamadan önce Duran Kalkan'ın da bölgede olduğuna dair elimizde bazı bilgiler vardı. Operasyonun başlamasıyla birlikte de bir daha Duran Kalkan'dan haber alınamadı ya da bir telsiz bağlantısı kurmadığı gözlemlendi. Diğer taraftan PKK terör örgütü hem geri çekilirken bir taraftan da el yapımı patlayıcılar yerleştiriyor binlerce. Aslında bu operasyon öyle tahmin ediyorum ki biraz daha uzayacak. Çünkü bu el yapımı patlayıcıların tamamıyla bertaraf edilmesi gerekiyor, imha edilmesi gerekiyor. Rahat bir şekilde operasyonun devamı açısından komando birliklerimiz şu an arazide çalışmalarına devam ediyor. Tespit edilen birçok sığınaklar var. İçinde mühimmatlar bulunan veya boşaltılmış bulunan sığınaklar var ve bu sığınaklar tespit edilip kontrol altına alınıyor. Bu operasyonun diğer operasyonlardan farkı da Türk Silahlı Kuvvetleri girdiği bölgelerde konuşlanıyor. Yani çıkmıyor. Bir daha PKK'lı teröristlerin bu bölgede yerleşmemesi ya da faaliyet göstermemesi adına bir taraftan köylüler gergin, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yapmış olduğu operasyonu heyecanla takip ediyor. Çünkü uzun yıllardır PKK terör örgütünün köylüler üzerinde, siviller üzerinde başlatmış olduğu, uygulamış olduğu bir baskı var, bir tehdit var. Zorla vergi adı altında aldıkları paralar var, zorla gençleri silah altına alma durumları söz konusu. İşte bu yüzden köylüler hem heyecanlı, PKK terör örgütünün de onları kalkan olarak kullanma ihtimali de onları gerginliğe itiyor. Böyle bir durum söz konusu. Ama şu ana kadar diyebiliriz ki operasyon başarılı bir şekilde başladı ve başarılı bir şekilde de devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Lerkan geçişinin de kapatılmasıyla birlikte ikinci hedef, üçüncü hedef tamamıyla Kandil bölgesi olacak.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Sağ olun.
Şimdi biraz önce TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan bize Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta, Kuzey Irak'ta, Hakurk bölgesinde düzenlediği Pençe Harekatı'nın ayrıntılarını iletti. Sizinle de bu harekatı konuşacağız. Tabii başka meseleler de var. Türkiye'nin güvenliği ile ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var bugün. S-400 konusu önemli. Ama önce Pençe Harekatı ile başlayalım. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Pençe Harekatı... Bana göre yani ki bütün uzman arkadaşlar katılır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli harekatı. Yani diyebiliriz ki bizim yani Cumhuriyet tarihimiz terör örgütleriyle mücadele geçti desek yalan olmaz yani. Ve burada PKK'nın çok önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Yani 40 yıldan beri zaman zaman işte sönen, zaman zaman yani uyuyan, hücre durumuna geçen. Fakat şu anda tamamen Türkiye'ye yönelik ciddi faaliyetler içerisinde olan bir örgütten bahsediyoruz ki tamamen arkasında bildiğimiz gibi bir takım küresel güçler yani Amerika, Pentagon var. O bakımdan şimdi bu operasyon aslında birçok bizim daha önce bu ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin rüyasıydı bu operasyon. Her yani Irak'la yapılan her şeyde, her toplantıda bu mesele, bu Kuzey Irak meselesi gündeme geliyordu. Şimdi mesela rahmetli Özal, Allah rahmet eylesin. Onun hayaliydi bu yani. Yani Özal'ın ciddi bir şekilde buraya bir operasyon yapılması gerekti. Bakın kaç sene önce. Şimdi bugün bunun yapılması çok önemli. Yani bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesinde ne kadar ileri gittiğini. Ki bu operasyonda diğer önemli ikinci bir şey. Milli ve yerli silahlarımızın ve füze sistemlerimizin kullanımı. Mesela Bora füze sistemi. Yani bunlar orada mesela hatırlarsanız geçen bir kirpi yani bir tank. Yani. Türkiye milli ve yerli silahlar konusunda kendi sistemlerini kurduğu için zaten bu tür operasyonlar çok başarılı oluyor. Şimdi bu bir kere aslında baktığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok ciddi ve zor şartlar altında ne kadar önemli görevler üstlenebildiğini de işareti olarak biliyor. Çünkü FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızarak yani aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bitirmek istemişti. Fakat çok kısa bir süre içinde bunda tabii Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın çok önemli rolü var. Çok kısa süre içinde kendini toparladı. Afrin operasyonundan sonra zaten bu operasyon yapılması gereken bir operasyondu. Ama hiç kimse yapamamıştı dediğim gibi. Çünkü biz eğer Fırat'ın doğusuna müdahale edeceksek bu bölgedeki PKK kamplarını, PKK'nın lojistik üslerini çünkü çok mesela şeyin başladığı yer, Pençe Hareketi'nin başladığı Harkut dediğimiz bölge ormanlık bir arazi. Bizim Şemdin'in karşısına falan düşüyor. Burada bu terör örgütü mesela kışın bunlar işte sağda solda barınıyorlar. Yaz geldiği zaman buraya giriyorlar. Yani bu Harkuk'a geliyor, o bölgeye geliyorlar. Hı hı. Orada çok ciddi şeyler var, yeşillik alanlar var. Orada kayboluyorlar, o yeşillik alanı içerisinde eğitim yapıyorlar, işte örgütlenme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ve ciddi bir geçiş bölgesi burası. Yani Türkiye'ye PKK'nın geçtiği bölgelerden bir tanesi burası. Şimdi bizim buraya baktığımızda bu bölgelerin hepsine Bradus bölgesi deniyor. Yani şimdi biraz önce arkadaşımız saydı isimleri. Genel olarak yani biz şu anda Pençe Hareketi başladığı günden bugüne kadar bu bölgeyi, yani PKK'nın Türkiye'ye geçtiği o Bradus bölgesi tamamen ele geçirdik.
Evet.
Yani bu bitti. Şimdi ikinci bir bölge var. Burası da yani şey olarak şuraya bakayım. Bunlar isimler şeyce o yazdığı için.
Evet.
Evet. İkinci bölgede Barazgir diye bir bölge. Hı hı. Bu bölge de PKK'nın geçiş bölgesi. Ama Kandil'den Kuzey Irak'a ve Sincar'a geçiş bölgesi.
Hı hı.
Yani şimdi o bölgeleri de biliyorsunuz tehdit ediyor PKK. Yani PKK'nın alan hakimiyeti dediğimiz bir şey söz konusu. Biz şimdi Bradus bölgesinde PKK'nın ilk defa Cumhuriyet tarihinde alan hakimiyetini bitirdik. Hı hı. O bölgeyi tamamen elde ettik. Şimdi Barazgir bölgesinde çeşitli işte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz küçük birlikler halinde çatışmada bulunuyorlar. Zaten o Bradus bölgesindeki PKK unsurlarının büyük bir kısmı da Kandil'e kaçmış durumda. Tabii Kandil'e kaçmak bunları kurtarmayacak. Biraz önce arkadaş da söyledi. Şimdi bu birinci bölüm. Yani şu anda Pençe Hareketi'nin birinci bölümü bu. Yani Barazgir'de ele geçirdikten sonra PKK'nın yani geçiş Türkiye'ye yönelik tehditleri hatta bu Sincar falan işte o bölgelerdeki hakimiyet alanları da bitirilmiş olacak. Yani bu çok önemli. Onun dışında Barazgir bölgesi tabii Kandil'in şeyi, merkezi. Biraz önce o Lerkan mı? Bir dakika şimdi bakayım. Lerkan bölgesi. Lerkan bölgesi Kandil'in kapısı anlamına geliyor. İşte bu Baraz bölgesiyle aynı bölge bunlar şeyde baktığınız zaman. Şimdi buradaki mesele bunun yani onun yani Kandil'e bir operasyon yapılması çok yani önemli bir şey. Hani biz çünkü bunu mesela hiç kimse de ben tabii bütün medyayı da takip ediyorum. Şimdi mesela hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı terörü ininde vuracağız dedi yuvasında. Hani terör gelip Türkiye'ye vursun diye biz beklemeyeceğiz dedi.
Evet.
Ve onun için mesela o dönemde biz Suriye içerisinde operasyonlara başladık. İşte Afrin operasyonlarını bunun şeyiyle yaptık. Çok başarılı operasyonlardı. Zeytin Dalı operasyonu, Afrin operasyonu, işte o Cerablus, Azes, Mare. Buralarda insanlar kendi yurtlarına, bölgelerine döndüler. Yani Türkiye burada şunu gösterdi. Bu operasyonlarda Türkiye emperyalist içgüdülerle hareket etmedi. Yani şu anda bu operasyona, şimdi Batı ses çıkarmadı da, şimdi çıkaracaklardır muhakkak yani onu söyleyeyim. Ama Türkiye'nin bu hareketi, bu Batı'nın ses çıkarması terörle mücadeleyle, yani Türk terörle mücadele için esas ve meşru bir olaydır. Hiç kimse bunu kalkıp da efendim mesela Irak diyemez ki siz bize niye siz baş edemiyorsunuz? Buralar terörün yuvası olmuş. Buradan Türkiye ciddi anlamda tehdit alıyor. Bakın bu operasyon niye başladı? Onu söyleyelim önce. Tabi bu operasyonla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ve Kuzey Irak operasyonunun birlikte çalıştığını yani ön şeylerin yapıldığını görüyoruz. Çünkü bu operasyon öyle basit bir operasyon değil. Çok zor şartlar altında, çok yüksek mevkilerde, hatta kar buzul olduğu bir bölgede operasyon yapıyoruz. O bakımdan yani burada bu operasyonla 2000 tane, şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi bizim PKK'nın Türkiye'deki sayısı 700. Yani bu 710 olur, 690 olur ama 700 civarında ortalama. Bak 700 kişi kaldı bunlar. Bunlar Türkiye'de her zaman için 5000, 4000, 3500 civarında en az terör örgütü mensubu bulundurma amaçları. Şimdi şeye bakıyorsunuz bu Kuzey Suriye bölgesindeki bu PYD bölgesinde 18 bin civarında PKK'lı var. Hani Fırat'ın doğusu dediğimiz bölgede. Kuzey Irak'ta şu anda operasyon yaptığımız bölgede de işte 7 bin üzerinde 8 bine yakın bir PKK'lı var. Şimdi bu sayı Türkiye'de azalınca şimdi kış da bitti yaz başladı. Zaten her dönem PKK kıştan sonra yazda Türkiye'ye iner. Türkiye'deki bu geçiş noktalarından geçer. Ve Türkiye'yi kana bulayacak terör eylemlerini emperyalist ülkelerin veya küresel bazı ülkelerin direktifleriyle yapar. Şimdi 2000 tane terörist şeyde bekliyordu. Türkiye'ye geçmek için bu Kuzey Irak'ta. Bunu tespit etti Türkiye. Tabii bizim bu SİHA'larımız çok önemli yani silahlı ama onun dışında çok daha donanımlı ekipmanlar bunlar. Burada hem o yukarıdaki SİHA istihbaratıyla aşağıdaki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o bölgelerdeki şeyleri birleşince 2000 kişinin orada beklediği tespit edildi. Ve bu operasyon acil yapıldı. Çünkü bu operasyon neye hedef alıyordu yani? Şimdi bunu biz yapmasaydık İstanbul seçimleri kana bulanabilirdi. Amerika'nın bu PYD PKK'ya verdiği yeni nesil silahlar. Bakın yeni nesil silahlar. Bunlarla operasyon yapacaklardı. Kimdir kaç tane bombacı? Canlı bomba. Yani şimdi bunlar tabii muhakkak şeyde vardır. Güvenlik güçlerimizde vardır. Bunları açıklarlar tahmin ediyorum bu operasyonun bitiminde. Bunların hepsinin İstanbul'u ve Türkiye'de çeşitli eylemler yapacakları biliniyordu. Yani bu şekilde önlenmiş oldu. Bir kere biz onların o bölgedeki bütün sığınaklarını, bütün lojistik desteklerini hepsini yok ettik. Hatta 20, mesela şeyde baktığınız zaman bu Bradus bölgesinde 27 kilometre derinliğe indi yani. Geçen 20 durmadan iniyoruz yani. Bunun tabii daha 40'a falan çıktığı zaman bu bölgede bir daha barınamazlar yani derinlik açısından söylüyorum. Şimdi bu bölgede PKK'nın terör örgütü ikiye iletişim kesildi. Yani şu anda bu bölgede iletişim PKK tamamen şu anda grog olmuş durumda.
Evet.
Yani bu bakımdan. Yani bu şimdi baktığımız zaman mesela ben biraz önce arkadaşlarımla konuşurken ya hakikaten Batı'dan bir ses çıkmadı şu anda. Çünkü bir terör örgütü ve Batı maalesef bu PKK terör örgütüne çok şey verdi, değer verdi. Bu örgütü korudu. Bunların özel mesela birçok ülke Batı ülkesi yani saymayalım şimdi. Hepsi bu terör örgütünü Türkiye aleyhine beslediler, büyüttüler. Fakat Türkiye şimdi hem Batı'ya hem bütün dünyaya bir ders verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ben varım dedi. Çünkü şu anda Suriye ve Irak'ta yeni oluşumlar meselesi var. Yani Suriye yeniden işte bir şey kurulacak işte kimler ne görev alacak. Şimdi baktığımız zaman bazı ülkelerin bizi dışlamak istediklerini görüyorduk. Şimdi Türkiye bu operasyonla bu bölgeden asla dışlanamayacağını, bu bölgede çok önemli bir aktör olduğunu söyledi. Bak bu operasyona rahmet Özal diyor da bir koyu çalıp burada bu operasyon Türkiye'ye en az 5-6-7 belki inanılmaz derece faydalı oldu. Yani birincisi bu oldu. Türkiye ben de varım dedi bu şeyde. İkincisi biz bir güvenli bölge oluşturmaya çalışıyorduk biliyorsunuz. Bu güvenli bölgenin alt yatırım yapıldı. Yani şimdi biz PKK'yı buradan süpürdükten sonra terörden arındırılmış bir güvenli bölge oluşturacağız. İşte Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyonlarla hani binlerce milyonlarca insan geliyor ya. Evet. Bunları bu bölgelere yerleştireceğiz. Hani bu açıdan da çok önemli bir operasyon. Onun dışında baktığınız zaman işte biraz önce söyledim. Türkiye'deki seçimler ve Türkiye'de bu bütün yani İstanbul seçimleri ama bütün Türkiye'yi kana bulama, çeşitli canlı bomba eylemleri yani bir terör saldırısı şeyle karşılaşacaktık. Hatta ben bundan 2-3 hafta önce yazımda bunu yazmıştım yani. Yani bu PKK'nın çok ciddi bir şeyleri var. Düşünceler, eylemleri var. Yani bunu bu kadar detaylı da yazmıştım yani o şeyde. Evet. O bakımdan yani şimdi burada demek ki devletimiz gayet tehditleri biliyor. Hiç kimseden, hiçbir ülke yani bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu gösteriyor. Hı hı. Şimdi biz silah ünitelerimizi yerli ve milli olarak ürettiğimiz için şimdi hiçbir ülkeye bağlı değiliz. Kendi mermimizi kendimiz yapıyoruz. Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı kendimiz yapıyoruz. Füzelerimizi kendimiz yapıyoruz. Korkunç bir şekilde ARGE çalışması var. Tabii burada hükümetin bu ARGE çalışmalarına verdiği destek burada çok önemli. Yani bunu öncelikle söylemek lazım. Yani şimdi Türkiye'de sıkıntı var deniyor ama işte bunun sünni bir sıkıntı olduğu da anlaşılıyor. Değil evet. mi? Yoksa Türkiye böyle bir kriz içerisinde olsa ciddi bu kadar yani bu ARGE çalışmalarına veya şimdi burada şey yapmıyoruz yani su falan yapmıyoruz değil mi? Biz yani bu mermilerin veya füzelerin çok ciddi maliyetleri falan var. Ama bunlar bu ülke için geçer şey çünkü bunu yapmasaydık bu 2000 kişinin Türkiye'de kaç kişi öldürebileceğini düşünün yani.
Evet.
O bakımdan ben yani bu harekatı çok önemsiyorum. Hı hı. Onu söyleyeyim yani. Ve bu bütün mesela şeyden tutun yani bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar hep bu PKK terör örgütüyle meşgul edilmişlerdi Türkiye'de uzun yıllardan beri. Onun için herkesin bu hayaliydi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Hakikaten burada iki tane şehidimiz oldu şu ana kadar. Bir EYP yani el yapım bombaya patladı bastılar. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ama bu örgüte verdiği tabii şehitlerimiz olacak ama tabii bu olaylar şöyle bir olay. Yani şehitlerimiz olacak ki bu ülkede insanlar rahat yaşasın. O bakımdan şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye çok büyük bir ülke. Onu artık belli oldu. Türkiye bölgesel bir güç. Bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar yani şey olarak baktığınız zaman. Yani düşünün şimdi biz burada terörden en çok fazla çekmiş bir ülkeyiz. Siz getiriyorsunuz bu PKK, yani PYD'yi, PKK'nın Suriye kolu. Bunu normal terör örgütü değil diyorsunuz. Halbuki daha önce de bahsettik. Ya sizin 50 tane Amerika'nın 50-60 tane şeyinde önemli Dışişleri Bakanlığı, Pentagon burada bunun terör örgütü olduğunu yazıyor. Bu niye yapılıyor? Bu şunun için yapılıyor. Bu açık bir şekilde Amerika'nın, Pentagon tabii yani Amerika dediğimiz zaman bir bütün olarak konuşmayalım. Biraz Trump'ın fikirleri farklı. Trump'la zaten o müessesesi zaman arasında bir şey var. Mücadele var. Ama o Pentagon kesimi Türkiye içe ve evangelist, neokon evangelist kesim bunlar Amerika'yı ele geçirmişler şu anda. Çok açık bir şey. Yani S-400'leri de anlatacağız. Yani bu mesela niye S-400'ler nedir yani? Geçeyim mi?
Tabii buyurun. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. S-400'leri görüşülecek. Evet. Buyurun.
Şimdi tabii bu S-400'ler dikkat ederseniz tekrar Türkiye gündemine çok ciddi oturdu. Çünkü bu şundan oturdu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki siz S-400'ler alamazsınız diyor. Şimdi burada. Şimdi geçen programda konuştuk. Bu sefer NATO çok farklı şeyler söylüyor. NATO genel sekreteri değişmedi ama bir diyor ki Türkiye bunu yapabilir diyor. Daha S-300'ler Grit'te var. Yani Yunanistan'da var. Şurada burada var diyor S-300'ler. Bu Amerika diyor ki bu T-35'ler bu, yani bu S-400 alırlarsa F-35'lerin sırrı çözülür filan. Yani bu diyor bize çok ciddi anlamda. Yani hepsi yalan. Yani burada evangelist neokon çetesi ve körfez çetesi birleşti bunlar. Küre etrafında toplanmışlardı Trump'ın ilk seçildiği dönemlerde. Bunlar Türkiye'nin bu bölgede güçlenmesini istemiyorlar. Bu bölgeyi, körfez bölgesini, Orta Doğu'yu, Uzak Doğu'yu çok ciddi bir şekilde sindirip, efendime söyleyeyim, ele geçirme peşindeler. Burada Trump da tabii aslında kullanılıyor gibi ciddi bir anlamda gözüküyor. Şimdi bakın Türkiye'nin gücü, yani şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela çelik ithalatımız falan oluyor ya, ihracat ithalat yapıyoruz. Bunu mesela Amerika arttırmıştı şeyini, vergisini. Şimdi düşürdü. Niye düşürdü? Ya işte bu şu. Güçlü olursanız kimse üzerinize gelemez. Yani Türkiye hem yani ciddi kavga etmiyor gözüküyor. Ama çok ciddi bir içeride mücadele veriyor. Yani bunu medya önünde yapmıyor Türkiye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın şeyin en büyük şeyi budur. Ben hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu şeye Amerika'ya giderken bu başbakan olduğu süreç içerisinde diyordu ki top bile verdiler filan. O zaman belki şeydi ama hakikaten bunlar şimdi bu acı ordu kurdular yani. Ama Allah'tan bunlar bu silahları fazla kullanmayı bilmiyorlar yani. Öyle belirli bir şeylerle olmuyor. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda S-400 meselesini alınması önemli. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri bir şey olarak yani bir illüzyon gibi yani diyor ki işte S-400'ler F-35'ler için tehdit diyor. Veyahut da Amerika için yani bunun tehdit yani bunlar NATO şeyle uymaz diyor. Şimdi Türkiye'de diyor ki biz diyor hem patriotlar da alırız sizden ama S-400'leri de alırız hatta S-500'leri de alacağız. Şimdi daha gelişmiş bir şey var. Şimdi S-400'lerin ben geçen şeyde bahsettim şöyle bir özelliği var. Şimdi biz S-400'leri Akıncı üssü var burada Ankara'nın çıkışı. Akıncılar bölgesi askeri üssü var. Yüksek bir bölge orası. Oraya kurmayı düşünüyoruz. Şu anda Ayaş bölgesi de araştırılıyor. Yani Ayaş bölgesinde de 900 falan hatta 1000'e yakın bir şey var. Yükseltiler var. Oraya da yani iki bölge kurarsak biz Türkiye'ye mesela Suriye'den gelebilecek SAM füzeleri var Suriye'de. Şimdi Suriye Şam'dan oturur Ankara'yı bombalayabilir. İstanbul'u yani bu füzeleri atabilir. Onun için bunlar savunma şeyler. Yani bu bizi Türkiye'yi tehdit eden güçlerin bu yani Türkiye'de zarar verecek insanlara işte çeşitli şekillerde bunlar önlemek amacıyla getirilmiş. Şöyle bir özelliği daha var. Burada ikinci bir sistem var bu S-400'lerde. Şimdi siz bunu mesela biz bunun birini şeye kurarsak işte Ayaş'a birini iki bölgeye kurarsak bizim Türkiye'ye hiçbir yabancı uçak giremez istemediğimiz hiçbir uçak. Buraya girince kör sağır olur düşer. Bak biz mesela Suriye ile bir ara çok ciddi şeye girmiştik. Türkiye kapışıyordu. Rusya oraya bir S-400 yerleştirdi. O bölgeye bakın hiç kimse giremedi. Sonra Putin söyledi kaldırıldı. İşte biz bir takım İdlib'de operasyonları falan yapabildik. O bakımdan şimdi S-400'ler bir Rus şeyi uzmanı Amerika'ya hitaben dedi ki siz dedi yani Amerikalılara söylüyor. Ya bunlar hep atışıyorlardı ama bunu doğru söyledi yani. Siz dedi yani Amerika olarak S-400'lerde niye rahatsızsınız? Şimdi bir kere Amerika'nın rahatsızlığı şu. Yani ben Türkiye'ye bir operasyon yaparsam. Şimdi Pentagon'u söylüyorum yani tabii. Türkiye'ye bir operasyon yaparsam. İşte bu PYD'yi kullanmak suretiyle Türkiye'de bir savaş çıkarırsam. Türkiye'ye nasıl müdahale ederim? Türkiye müdahale etmek için karadan müdahale etmeyecek tabii. Muhakkak ki hava sistemleriyle veya füzelerle falan müdahale edecek. Uzay sistemleriyle. Şimdi biz onları oraya koyduğumuz zaman onların hiçbiri çalışmaz. Onu söylüyorum yani. Bütün buraya gelen uçaklar kör sağır olur ve Türkiye bütün yani Türkiye devleti bütün şehirlerinin güvenliğini Ankara, İstanbul başta olmak üzere sağlamış olur. Tabii bu sistemin şöyle bir şeyi var. Bunlar kısa menzilli balistik füzelere karşı biraz duyarsız oluyor. Türkiye onu kendi ürettiği veya çeşitli ülkelerle anlaştığı bu kısa ve orta menzilli balistik füzeleri onlara yani bu tamamen üst düzey hava savunması ile ilgili. Onlar birbirle bağdaştırıyor. Hatta Amerika diyor ki patriotlar alalım diyor. Fakat şimdi Amerika'nın vereceği patriotlarda bir çipleme meselesi var. Hep geçen de söyledim. Şimdi mesela Saddam Batı'dan bir sürü silah aldı. Milyonlarca dolar harcadı o zaman verdi. Bir tanesini çalıştıramadı uçakların ve silahların. Çipleniyorlar yani. Şimdi Rusya yapmaz mı? Rusya da yapar ama Rusya da şöyle yapamaz. Şimdi bu birinci gelen iki parti gelecek. İlk iki gelen partiyi Rusya kendi üretti bize gönderdi. Ama şimdi ikinci bir şey yapacağız. Bunları birlikte üreteceğiz. Yani Rusya bu böyle bir çipleme yaptıysa orada belli olur yani. Onu yapmaz yani. Çünkü Türkiye ile Rusya arasında çok ciddi anlamda şeyler var. Yani ilişkiler var yani. O bakımdan şimdi bu S-400 meselesi Amerikalılar tarafından, bu Evangelist Körfez çetesi tarafından çok ciddi bir şekilde köpürtülüyor. Amerika'daki Neokonlar ele geçirmişti Pentagon'u falan. Bunlar tarafından köpürtülüyor. İşte çeşitli iddialar yok, hiçbir şey yok. Türkiye bu bölgede güçlü olmasın deniyor. Yoksa öyle hiçbir şey yok. İkincisi de Amerika'nın belki politikalarında bu küresel sermaye gruplarının yani İngiliz bankerler sisteminin. Çünkü bunlar Amerikan başkanlarını, Pentagon başkanlarını hepsini belirliyorlar. Var evet. O bakımdan yani şimdi bu şeyde baktığınız zaman Türkiye biat etsin isteniyor. Yani eski Türkiye aranıyor. Ya şimdi eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında yani hiç yani anlatılmayacak derecede büyük farklar var. Şimdi bir ülkenin kendi silahlarını yapması, mesela SİHA, yani bu SİHA'lar belki de bizim bu üst düzey teknolojiyi kullanan ülkelerden daha şu anda kapsamlı olabilir bizimkiler. Çünkü biz PKK'lı başını çıkarsa görüyoruz biz yani. Düşünün yani. Bu kadar uzak menzilde mi yukarıdan. Bu bakımdan S-400 meselesi böyle bir mesele. Şimdi tabii bir devletin başlıca görevlerinden bir tanesi hukuk devletlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Teröre karşı korumaktır. Bugüne kadar Türkiye çok ciddi anlamda terörle yani yabancı devlet birimlerinin, istihbarat birimlerinin koordine ettiği veya onların ajanları olan bu FETÖ gibi söylüyorum. Bunlarla mücadele etmeye çalıştı. Ama maalesef işte mesela Obama döneminde belki dünyanın hiçbir yerinde olmayan, Cumhuriyet tarihinde de hiç olmayan şekilde arka arkaya canlı bomba saldırıları düzenlendi. Bu şuydu yani. Şimdi bunun anlamı şu. Yani sizi terörle dize getirme meselesiydi. Ama Allah'a şükür o dönemde de bunu başaramadılar. Çünkü millet hükümete destek verdi. Yani çünkü millet baktı ki yani şimdi bu böyle. Şimdi mesela baktığımız zaman niye Türkiye'nin şu anda bağımsız bir Türkiye, tam bağımsız bir Türkiye olmak mümkün değil. Yani muhakkak bir şeyleriniz oluyor. Ama şu anda bu emperyalist güçlerin Türkiye'nin bağımsız olmasını istemiyorlar. Onun için burada bir iktidar değişikliği yapmak istiyor. Ben merak ediyorum. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ı götüremezler bu şekilde. Anlatabiliyor muyum yani? Ama şimdi giderse hangi bu hükümetin koyduğu bu bağımsız düsturu yani Türkiye'nin tam bağımsız düsturunu hangi gelen iktidar bozabilir? Değil mi o bu? Yani millet şimdi her şeyi çok iyi biliyor. Yani ben vallahi dışarı çıkıyorum vatandaş bizden daha iyi biliyor yani şeyleri. Sorduğu sorulardan anlaşılıyor. İşte mesela bu 15 Temmuz'da ben Manisa'ya gideceğim. Manisa valimiz davet etti bu 15 Temmuz şeyle yıl dönümü nedeniyle. Bu bakımdan yani şimdi Türkiye artık millet devlet bütünleşmesi sağlandı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani terörü bakın biz eskiden terörü bekliyorduk. Yani işte bir olay oluyordu. Onun sanıklarını falan arkadaki güçleri falan onlar, yani bunları kim gönderiyor bize? Biz sivrisineklere uğraşıyoruz. Bataklığa hiç bakmıyorduk. Şu anda bataklığa gidiyoruz biz. Merkezini vuruyoruz. Şimdi mesela bundan sonra Kandil olacağı gözüküyor. Kandil'den sonra da o bölgede temiz yani 3 aşamalı bir plan bu aslında. Şimdi Afrin'den sonra buraya mesela bu Türkiye'nin bana göre muhakkak bilgi vermiştir ama bu operasyonla ilgili bu çıkar. Yani operasyonda çok kısa süre önce bilgi vermiştir bilmesi gerekenler. O bakın çünkü orada çok önemli insanlar biz onu söyledik Karayılan veya örgütün en üst düzey yöneticileri olabilir. Zaten örgütün üst düzey takım şu anda büyük bir darbeydi biliyorsunuz. Yani, değil mi? Kırmızı, yeşil işte bültenlerle çeşitli para taltifleriyle. Yani Türkiye şu anda terörle mücadelesini çok başarılı bir şekilde yapıyor. Bunun uluslararası hukuka, terörle mücadeledeki yani Birleşmiş Milletler kararlarının meşru şartlarına göre yapıyor. Onun için şu anda buna bir şey diyemem ama yine söyleyecek bunlar yani. Çünkü bunların en fazla desteklediği terör örgütü PKK ve FETÖ'dür yani şu anda. Şimdi mesela ben bu son yazımda bu S-400'lerde FETÖ rolü dedim.
Evet.
Yani o şunu söylemiştim. Belki tabii okumayanlar da olmuştur. Şunu söylemek istedim. Yani şimdi bugün FETÖ'nün 15 Temmuz'da firar etmiş üst düzey askerleri var. Bunların hepsi şu anda NATO'da görevli. Bakın NATO'da. Şimdi bu S-400'leri biliyorlar. F-35'leri de biliyorlar. Oradaki Amerikan Kongresi'ni, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki şeyleri, yani geçiyorsa size bana söyleyeyim.
Evet, geçti mi? Toparlayalım yavaş yavaş.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni yönlendiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu çok açık biçimde biliniyor ve görülüyor. Bunlar hain yani. Bu tamamen yani düşünün Türkiye aleyhindeki bir faaliyet. Zaten bunlar yani Amerika'nın etki ve nüfus ajanları hep söylüyor. Biz yani Türkiye olarak Eminelilerdeyiz onu söyleyebilirim.
Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni Gün.